Ayrım 10, sayfa 101. Yahu sen de çok duygulu bir insanmışsın ha dedim. Bu kadar olduğunu inan hiç tahmin etmezdim. Sonra kendi kendime düşünmeye başladım. Bundan böyle bu adamı kendi haline bırakmalıyım. Gürültüye giderse yapacak bir şey yok. Hayır, bir çare Emelyan. Senden ne köy olur ne kasaba. Hiçbir işe yaramazsın sen. Yaramayacaksın da. Yalnız kendi kendine mahvedip tüketeceksin o kadar. Evet efendi, burada dile dolayıp anlatacak o kadar çok şey var ki, tüm sorun o kadar boş, o kadar biçimsiz ki sözünü bile etmeye değmez. Siz efendi, yani siz ona öyküsüne metelik vermezsiniz. Oysa ben bu olan bitenlerin hiç olmamış duruma gelmesi için neler bağışlamazdım ki. Efendi, benim bir pantolonum vardı. Kahretsin, iyi, çok güzel bir pantolon. Mavi kareli, onu buraya gelen bir çiftlik sahibi ısmarlamıştı. Ama sonra dar diyerek istemedi. Satın da almadı. İşte o güzel pantolon bu koşullarda elimde kaldı. Değerli bir pantolon olduğunu düşündüm. Bit pazarında ola ki 5 ruble verirler. Vermezlerse Petersburglu efendiler için 2 pantolon yaparım. Hatta bir yelek kuyruğu için parçada kalır. Bu bizler gibi yoksul birileri için bilirsiniz çok iyi bir şeydir. Bulunmaz Hint kumaşı gibidir sanki. O zaman Emelyan İşka'da görünüşe göre elle tutulur, güvenilir, sağlam ama sıkıntılı tavırlar görülmeye başladı. Dikkat ettim. Bir gün içmedi. Daha sonraki gün yine içmedi. Üçüncü gün ise ağzına ispirtolu gram bir şey koymadı. Ama baykuşa dönmüştü. Acıklı bir durum alarak üzgün üzgün oturuyordu. Ya adamın cebinde meteliği yok ya da artık doğru yolu bulmuş. Kendi kendine her şeyden elini eteğini çekmiş, hatta pes demiş. Aklını başına toplamış diye iyi şeyler düşünüyorum hakkında. Efendime söyleyeyim, işte her şeyi anlattığım gibi oldu. Günlerden bir gün. Büyük bir bayram günüydü. Ben akşam duası etmek için gittim. Dönünce bizim Emelya'yı pencerede fitil gibi içmiş bir durumda buldum. Öyle bir sallanıyordu ki, ya demek böyle dostum diye düşündüm. İçeriden bir şey almak için dosdoğru sandığıma bakmaya koştum. Baktım pantolon olması gereken yerde yoktu. Oraya buraya bakıyorum, yitip gitmiş. Dört bir yanı iyice araştırıp da pantolonu bulamayınca sanki yüreğim paramparça oldu. Yaşlı kadına koştum. Öncelikle onu sıkıştırdım. Doğrusu günahını almıştım. Ortada kanıt olmasına karşın Emelya'dan hiç mi hiç kuşkulanmadım. Herifçioğlu karşımda içkili ve kendinden geçmiş bir durumda oturmaktaydı. Yaşlı kadın şöyle konuştu. Hayır efendim, Tanrı aşkına ben pantolonu ne yapayım yoksa kendim mi giyeceğim? Benim etekliyi de az önce bir adam yürüttü. İşte yani söylemek istediğim bu. Bilmiyorum. Hiçbir şeyden de haberim yok. Anlaşıldı mı? Buraya kimin gelip gittiğini sordum. Hiç kimse gelmedi beyefendi diye karşılık verdi. Ben sürekli buradaydım. Emelyan İliç çıktı, sonra yine geri döndü. İşte karşınızda oturuyor. Bir de ona sorun bakalım. Ben de ister istemez Emelyan'a döndüm. Gördünüz mü başıma gelenleri? Yeniden pantolonu aramaya koyuldum. Bir süre arayıp taradım ama yoktu işte, bulamadım. Emelya ise içki dolu fıçı gibi karşımda sallanıyordu. Sonunda sandığın üstüne onun tam karşısına çöküp kendisini şöyle bir gözücüğüne süzdüm. Eyvah diye düşündüm. Yüreğim ateş inmiş, kan beynime sıçramıştı. Ansızın Emelya da bana bakmaya başladı. Hayır dedi Astafi İvanoviç. Sizin pantolonu siz belki onu yürüttüğümü aklınızdan geçiriyorsunuz. Ama ben almadım inanın. Öyleyse Emelyan İliç, pantolon buradan ayaklanıp gitti. Öyle mi acaba? Hayır Astafi İvanoviç. Onu hiç görmedim dersem inanın. Belki de öyle. Demek ki Emelyan İliç kendiliğinden ortalıktan yitip gitti. Bilmem, belki de kendiliğinden sıra kadem basmıştır Astafi İvanoviç. Onun sözlerini dinledikten sonra kalkıp pencereye doğru gittim. Oraya varınca lambayı yaktım, işimi yapmaya koyuldum. Bir alt katta oturan memurun yeleğini onarıyordum. Bir yandan da yüreğim yanıyor, eziliyordu. Hani abartmak olmasın ama bütün gardırop yanıp kül olsa bu kadar üzülmezdim. Yüreğimin öfke küpüne döndüğünü Emelya sezinledi. Çünkü efendim, bir adam kötülük yapmışsa yıkımı bir kuşun gelecek olan fırtınayı önceden sezdiği gibi hisseder. Bunu bilir, bunu söylerim işte. Sesi titreyerek, biliyor musun Astafi İvanoviç diyerek Emelyan Işka konuşmaya bir şeyler anlatmaya başladı. Sesi giderek titriyordu. Bugün sağlık memuru Antip Prohorovic, geçenlerde dünyasını değiştiren arabacının karısıyla baş göz olmuş. Ona gözlerimi çevirdim. Hem de öfke içinde çevirdim gözlerimi. Bakışlarım gözlerini delircesine tedirgin etmeye başladı onun. Emelya derhal sezinledi bunu. Yerinden güçlükle kalktığını, karyolaya doğru yaklaştığını, orada ne aradığını bilmeden bir şeyler aradığını, daha doğrusu arar gibi yaptığını gördüm. Bir süre bekledim. Uzun zaman orada oyalanıp durdu. Kendi kendine söylenmeye başladı. Yok işte, yok. Nereye gitti acaba bu namussuz? Ne yapacak acaba diye beklemeye koyuldum. Emelyan bu kez yere çömelerek karyolanın altına girdi. Ben artık kendimi tutamadım. Emelyan İliç, kendine gel. Neden böyle çömelerek yerlerde sürünüyorsun sen? Astafi İvanoviç, ben hiçbir şey. Belki iyice ararsak bulunur. Ya dedim Emelyan İliç, dinle beni. Neden susacakmışım Astafi Ivanoviç? Ne var söylesene. Sen dedim, bir hırsız, bir yan kesici gibi benim sana yaptıklarımı, iyiliklerimi, ekmeğime, tuzuma karşılık... Biliyorsun bunların tümünü verdim sana. Sen de tüm buna karşılık onu çalmadın mı? Yani efendim, herif önümde dizüstü sürünerek yürümeye başladığı anda içime zonk etmiş gibi burkulmaya başladı. Hayır diyerek itiraz etti. Hayır Astafi Ivanoviç, yanılıyorsun. Sonra bulunduğu şekli koruyarak olduğu gibi karyolanın altında kaldı. Uzun süre orada yattı. Sonra çıktı dışarı. Zavallının bir çarşaf gibi bembeyaz kesildiğini, yüzünün kül gibi olduğunu gördüm. Yeniden kalktı, benim yanıma gelip pencereye oturdu. Bu şekilde 10 dakika kadar bekledikten sonra, hayır dedi Astafi Ivanoviç, sizin pantolonunuzu ben almadım. İnanın artık, tepeden tırnağa ürpermeye başladı. Titreyen parmaklarıyla göğsüne vurdu. Sesi de efendim o kadar titriyordu ki bir an için korktum vallahi. Bu korku yüzünden pencerenin demirlerine yapıştım. Öyleyse Emelyan İliç, eğer günahsız yere sizi budalaca incitmişsem beni bağışlayın. Pantolona gelince varsın kaybolmuş olsun. Onsuz ölecek değiliz ya efendim. Tanrı'ya şükürler olsun ki ellerimiz var. Bir şey çalacak, hırsızlık, yan kesicilik yapacak değiliz dostum. Bir başka bir çareden de bir şeyler dilenmeyeceğiz. Bir şey istemeyeceğiz. Kişisel olarak kendi ekmeğimizi kazanırız Tanrı'nın izniyle. Emelyan konuştuğum süre içinde beni dinledi. Bekledi, bekledi. Sonra bir de baktım oturuverdi. Akşam boyunca olduğu yerden kımıldamaksızın durdu. Ben daha sonra yatmak üzere odama çekildim. Emelya hep aynı yerde çakıllı gibi oturdu. Sabahleyin baktım kaputun içine kıvrılmış döşemede yatıyor efendim. O kadar düşkünleşmişti ki yatağa bile yatmıyordu artık. İşte efendim o andan beri onu sevmez kendisinden hoşlanmaz oldum. Yani o günlerde kendisini istemeyerek nefret duydum, öfke duydum. Sanki beni oğlum soyup soğana çevirmiş gibi geliyordu bana. Ayrıca kişiliğime karşı kanlı bir horlamada bulunmuş gibiydi. Ah Emelya, Emelya diye düşündüm. Emelya da efendim 2 hafta hiç durmak bilmeden içti, içti. Yani tümüyle kendini yitirdi, serseme döndü, sarhoşun teki oldu. Sabahleyin çıkıp geceleyin geç dönüyordu eve. Aşağı yukarı 2 hafta ağzını açıp tek söz etmedi. Sanırım üzüntü onu boğuk soluksuz bırakıyordu. İçi içini yiyip bitiriyordu. Sonra bir ara içkiyi terk etti. O güne dek sanırım tüm varını yoğunu içkiye yatırmıştı. Yine gidip pencereye oturdu. Orada 3 gün kalıp ağzını açmadığını anımsıyorum. Bir de baktım ki bu kez duygulanmış adamcağız ağlıyor. Yani efendim gerçekten ağlıyor bu kez. Hem de nasıl? 2 gözü şarıl şarıl akan 2 çeşme olmuş öyle ağlıyor. Gözyaşlarının nasıl döküldüğünü kendisi de anlamıyor bir türlü. Ama efendim bir insanın hem de Emelya benzeri yaşlı birinin üzüntü ve azap içinde ağladığını görmek gerçekten insanoğlunun zoruna gidiyor. Gerçekten. Emelya ne oluyorsun neden ağlıyorsun diye sordum. Birden tepeden tırnağa titremeye başladı. Ansızın sarsılmaya başladı. Ben o olaydan bu yana ona ilk kez söz söylemeye kalkıştım. Her şeye karşın söylemek zorunda bıraktı beni. Tanrı aşkına Emelya, ne çıkar? Her şey kaybolsun yahu. Neden böyle arada baykuş gibi tünemişsin? Ona gerçekten acıyordum. Tamam Astafi Ivanoviç, ben hiçbir şey, bir iş bulmaya çalışıyorum. En büyük dileğim bu Astafi Ivanoviç. Söz gelimi nasıl bir iş bulmak istiyorsan Emelyan İliç. Şöyle Astafi Ivanoviç, herhangi bir iş olsun yeter. Belki eskisi gibi bir memurluk bulurum. Az önce Feodosi Ivanoviç'e rica etmeye gittim. Ben Astafi Ivanoviç, eğer bir memuriyet bulabilirsem size tümünü geri veririm. Tüm harcamalarınızı faiziyle öderim. Yeter Emelya, yeter artık. İşte bir sözdür ettim. Artık kahretsin, eskisi gibi olayım, eskisi gibi yaşayalım. Hadi ne olur. Olmaz Astafi Ivanoviç. Siz belki ben sizin pantolonunuzu asla almadım. Sen nasıl istersen öyle olsun. Nasıl diyorsan öyle. Tanrı yardımcın olsun Emelyanışka. Hayır kabul etmiyorum Astafi Ivanoviç. Ben artık sizin evde kalamam. Beni bağışlayın. Astafi Ivanoviç kusuruma bakmayın. Tanrı yardımcın olsun. Seni aşağılayan kim? Evden gitmeni söyleyen kim? Yoksa ben miyim? Söylesene. Yo benim için sizde kalmak ayıp bir şey olur. Artık sizde oturamam. En iyisi izin verirseniz ben gideyim. Adamcağız kızdığı için böyle düşünüyor diye aklımdan geçiriyordum. Bu nedenle de hep aynı şeyi yineleyip duruyor, ona bakıyorum, paltosunun üzerine çekiştiriyor. Daha doğrusu omuzlarını örtecek şekilde yapıyordu bu işi. Sen böyle nereye gitmek istiyorsun Emelya İliç? Sen hiç söz dinlemez misin? Hem gidecek bir yerin yok ki senin. Hayır efendim, bağışlayın beni. Kusurumu hoş görün Astafi Ivanoviç. Beni boş yere tutmaya çalışmayın burada. Tam o sırada ağlamaklı bir durum alıyor. Böylece suç işlemekten, suçlu olmaktan uzaklaşacağım Astafi Ivanoviç. Siz artık eskisine göre çok değiştiniz efendim. Nasıl değiştim? Ben asla değişmedim. Sen küçük beyinsiz bir çocuk gibi davranırsan tek başına yok olacaksın Emelyan İliç. Yo Astafi İvanoviç. Siz artık evden çıkarken sandığınıza kilit vuruyorsunuz. Ben de Astafi İvanoviç. Bunu görünce gözyaşlarımı tutamıyorum. Böyle olmaz efendim. En iyisi siz beni bırakın. Astafi İvanoviç, birlikte yaşadığımız sürece size ettiğim kötülükleri bağışlayın lütfen. Ne yapalım, elden ne gelir efendim? Bu insancık dayanamadı gitti. Gün boyu onu düşündüm durdum. Gelir diye umutla bekledim ama gelmedi ne yazık ki. Ertesi gün daha ertesi gün yine görünmedi. Korktum, içine düştüğüm dert yüreğimi yakıyordu. Yemekten içmekten kesildiğim gibi uykularım da kaçmıştı. Gram uyku uyuyamıyordum. Adamcağız beni iyiden iyiye üzüntüye gömdü. Dördüncü gün onu bulmak için aramaya başladım. Tüm meyhanelere dört gözle baktım. Sordum, soruşturdum. Ama yoktu. Emel Yanışka yer yarılmış içine girmişti sanki. Hala yaşıyor musun diye kendi kendime defalarca sorular sordum. Kendi kendime söylenirken belki bir duvar dibinde kör kütük serildiğini, o anda orada çürük bir kütük gibi yattığını düşündüm durdum. Yarı canlı, yarı ölü bir durumda eve döndüm. Ertesi gün yine onu aramaya kararlaştırdım. Neden bunu görmezliğe geldim, neden bir budalanın gitmesine razı oldum diye kendi kendime lanetler, sövgüler yağdırarak iliniyordum. Beşinci gün tam gün doğarken bir de baktım ki kabı gıcırdamaya başladı. Bayram günüydü. Emelyan'ın morarmış bir yüzle saçları kirpas içinde içeri girdiğini gördüm. Onu o durumda görenler sanki sokakta yattığını sanırdı. İğne iplik gibi olmuştu. Paltosunu üstünden çıkardı. Sandığın üstüne kurularak oradan bana bakmaya başladı. Buna çok sevindim. Ama yüreğim eskisine oranla daha çok yanıp kavruldu. İşte efendim, her şey böyle oldu. Ben böyle bir suç işlemiş olsaydım, dünya başıma yıkılsa dönüp geri gelmezdim. Hatta bir köpek gibi sokaklarda yaşayıp ölmeyi göze alır yine de geri gelmezdim. Oysa Emelyan'ın umurunda bile olmamış, o dönüp gelmişti. Elbette böyle birisini bu durumda görmek çok can sıkıcı bir olaydır. Onu yedirip içirmeye, sevip okşamaya, hatta daha ileri gidip avutmaya koyuldum. Eh dedim Emelyan Işka, dönüp geldiğine çok sevindim gerçekten. Eğer biraz daha gelmeseydin seni aramak uğruna yine meyhanelere koşacaktım inan ki. Şey, karnın aç mı? Hayır, aç değilim. Yemek yedim Astafi İvanoviç diye karşılık verdi. Doğru söyle, yemek yedin mi diye üsteledim. Kardeşim, dünden kalma lahana çorban var. Hem duru suya değil, etli üstelik. İşte bak, soğan ekmek de var Emelyan Işka. Eğer yemek istiyorsan ye. Sağlığın için hiç fena olmaz hani. Ona böyle söyledikten sonra sofrayı kurup yemek verince belki de üç gündür ağzına lokma girmemiş olduğunu fark ettim. Öyle iştahla atıştırıyordu ki demek çok acıktı, çaresiz kaldığı için evime gelmişti. Ona, yani zavallı dostuma bakarak iyice yumuşadım. Kalbim ezilmeye başladı. Sonra da aklımdan bir koşu şarapçıya dek gitmeyi geçirdim. Onu avutmak için gidip meyhaneden şarap alıp getirmeli ve bu sorunu burada çözmeli, bitirmeliydim. Artık ona kızmıyordum. Bunda sinirlenecek bir yan göremiyordum. Bu düşünceyle kısa sürede şarap alıp getirdim. İşte dedim, Emelyan İliç, seninle bayram nedeniyle oturup içelim. İçmek istersin herhalde. Çok kaliteli bir şarap. Birden elini hırsla uzattı, çekti, yine uzattı. Aldı, sonra bir süre durdu. Biraz bekledi. Tutup şarabı ağzına götürürken içkinin elinden aşağıya döküldüğünü gördüm. Evet, ne yazık ki elleri titriyor ve şarap çalkalanıp dökülüyordu. Bardağı büyük bir tutku ile ağzına dek götürdü. Ama içemeyip hemen masasına koydu. Ne oldu Emelyan Işka diye sordum. Hayır, ben şey, Astafi İvanoviç, birazını içsene şu içkinin. Hayır Astafi İvanoviç, ben artık içki içmek istemiyorum, içmeyeceğim. Neden? Yoksa hiç mi içmeyeceksin? Şey, yalnız bugün için mi içmek istemiyorsun? Biraz içsen iyi olurdu, şifalıdır. Sesini kesti, baktım başını avuçların içine dayamıştı. Gözleriyle yere bakıyordu. Yahu Emelyan, ne oluyorsun? Yoksa rahatsız mısın? Evet, biraz. Kendimi pek iyi hissetmiyorum Astafi İvanoviç. Kaldırıp onu karyolaya yatırdım. Dikkat ettim. Gerçekten kötüydü. Başı ateşli içindeydi, nöbet geliyordu. O yüzden titriyordu. Gün boyunca yanında durdum. Gece yarısına doğru daha da kötüleşti. Onu içirmek için şuraya yağ ve soğan da ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra içine ekmek doğradım. Al şu türiden biraz iç. Belki sana iyi gelir, iyileşirsin. O başını salladı. Hayır, artık bugün yemek yemeyeceğim Astafi İvanoviç dedi. Bunun üzerine ona çay hazırladım. Çay pişirmekten daha iyi bir şey olamazdı. Yaşlı kadının iyice yordum ama iyileşmiyordu. Üçüncü gün dayanamayıp doktor aramaya koyuldum. Bize yakın bir yerde Kastaprov adlı bildik bir doktor kalıyordu. Ben çok daha önce Basomian'ın adını taşıyan ailenin yanında çalışırken kendisiyle tanışmıştım. Benim tedavim için uğraşmıştı. Onu çağırdım. Az sonra doktor yanıma geldi. Bana bakın dedim. İş kötüye gidiyor. Beni boşuna çağırmışsınız. Arzu ederseniz ona bir toz verebilirim. Doktorun önerdiği tozu da vermedim ama bu şekilde 5. gün geldi. Orada zavallı son demine yaklaşırcasına yatıp duruyordu. Bu arada söndükçe sönüyordu. Elimdeki işi alıp pencere kenarına geçtim. Yaşlı kadın bir yandan sobayı yakıyordu. Hep birlikte sesimizi çıkarmadan oturuyorduk efendim. Yüreğim onun için, o çaresiz için adeta kanıyordu. Sanki oğlumu, evet kendi oğlumu toprağa gömer gibiydim. Biliyorum ki Emelya bana gözlerini çevirmiş, derin derin bakıyor. Bu durumu sabah sabah görmüştüm. Adamcağız bu haliyle kendini zor tutar durumdaydı. Bir şey söylemek istiyor. Evet ama yüreklenip harekete geçemiyor. Cesareti kırılmış. Sonunda ona baktım. Acınası adamcağızın üzüntü dolu bakışlarını benden çekmediğini ama kendisine baktığımı anlayınca hemen gözlerini önüne indirdiğini gördüm. Astafi Ivanoviç, bir dakika. Ne demek istiyorsun Emel Yanışka? Tut ki söz gelimi benim paltom bit pazarında satışa çıkarılsa. Ona çok para verirler mi Astafi Ivanoviç? Sence? Çok mu verirler? Az mı belli olmaz. Belki de 3 ruble verirler Emel Yanışka. Belli olmaz ki. Eğer bit pazarına götürülmüş olsaydı bence 1 ruble bile vermezlerdi bu paltoya. Sanırım böylesine tuhaf bir duruma gelmiş, berbat bir paltonun satışa çıkarılmasına gülmekten kendilerini alamazlardı. Ama ben bu biçareyi yakından bildiğim için kendisine, yani Tanrı'nın her şeyi kolayca inanan yaratığını avutmak için işin doğrusunu söylemedim. O olgun bir sesle yanıt verdi. Ben de aslında 3 gümüş rubleye satın alacaklarını 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmiştim. Sakın yabana atma ha, çuhadan yapılmıştır paltom. Astafi Ivanoviç, bir palto çuhadan olur da nasıl 3 ruble etmez, öyle değil mi? İnan ki o konuda bir şey söyleyemem. İşin aslını tümüyle biliyorum diyemem. Eğer satmak için götürecek olursan 3 rubleden başlamalısın. Emelya bir süre konuşmadı. Sonra yine cılı sesiyle başladı. Astafi Ivanoviç, dinliyor musun? Ne var Emel Yanışka, söyle. Söylemesi biraz güç ya. Ben ölünce paltomu satın. Beraber gömmeyin benimle. Ben böyle de yatarım. O değerli bir palto. Belki sizin işinize de yarayabilir. O anda yüreğim anlatılması olanaksız bir biçimde burkuldu. Adamcağızın ölümünden önce gelen bir endişeye kapıldığını görmek beni, anlatımı güç bir ruh haline sokuyordu. Beni üzen ve düşündüren onun böyle bir kaygıya kapılmasıydı. Yine bir süre susmayı yeğledik. Böylece aradan 1 saat kadar geçti. Yeniden bakışlarımı ona çevirdim. Belli etmemeye çabaladım. Ama onun sürekli bana baktığını gördüm. Bakışlarımla karşılaşınca yine gözlerini öne eğdi. Biraz su içmek istemez misin Emel Yeniliç diye sordum. Gittikçe gücü kesilen bir sesle, lütfen verin Astafi Ivanoviç. Tanrı sizden razı olsun. Verin hemen içeyim. Kalkıp su verdim, içti. Teşekkür ederim, sağ olasın Astafi Ivanoviç dedi. Başka bir şey istiyorsan onu da söyle Emel Yanışka. Varsa istediğim başka bir şey onu da veririm. Hayır Astafi Ivanoviç, başka bir şey istemiyorum. Ben yalnız söyle nedir? Yalnız, ne yalnızın, ne şeyi Emel Yanışka? Nedir canım? Pantolon canım. O zaman sizin pantolonu ben almıştım Astafi Ivanoviç. Öyleyse zarar yok. Tanrı seni bağışlar Emel Yanışka. Zavallı kadersiz insan. Emel Yanışka yerinde rahat uyu. Evet efendi. O an benim de soluğum kesildi. Gözlerimden yaşlar boşanacaktı neredeyse. Bir an için kendimi toplayıp sırtımı ona döndüm. Başımı ona çevirmemeye çalışıyordum. Kısık sesi geldi kulağıma. Hey Astafi Ivanoviç. Dönüp baktım. Emel Yanış bana bir şeyler anlatmak için çabalıyordu. İstediğini söyleyebilmek için doğrulmaya çalışıyor, çabalıyor, dudaklarını kımıldatıyordu. Ansızın yüzü kıpkırmızı oldu. O halde bana baktı. Tekrar sararmaya başladı. Sarardı, sarardı. Birkaç saniye içinde sarı kesildi. Aynı anda tüm gücünü yitirdi. Kitap sonu 24 Aralık 2012.